Ayrım 2. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 19. 3. Karşılaşmadan 2 saat önce Duru. Duru'nun beyaz, pürüzsüz teni içinde uyuduğu kırmızı desenli çarşafın ortasında neredeyse parlıyordu. Böylesine pürüzsüz bir ten nasıl olur da var olabilir diye düşündü Deniz. Baksığını çıkarmadan önce yavaşça yatağa yanaştı. İçinde var olan tüm hücreler yatakta uyuyan şeyin güzelliğiyle büyülenmiş, öz sularını ona vermek için hazırdılar. Duru'ya sahip olalı 3 yıl olmuştu ve Deniz hala ilk günkü kadar heyecanla yaklaşıyordu ona. Aynı doyumsuzlukla dokunuyor, aynı arsızlıkla istiyor, asla doymuyordu. Deniz'in doyamadığı tek kadındı ve de ilk. Libidosunun yüksekliği tek eşlilik hayatında her zaman problem olmuştu Deniz'e. Ta ki Duru'yla tanışana kadar. Deniz keşfetmenin verdiği heyecanı seviyordu. Ve keşif sonrası süre gelen ilişkilerde tüm arzusu kayboluyordu. Duru'yla ise tam tersiydi. Onu aldıkça daha da çok istiyordu. Artık tedavisi olmayan bir bağımlıydı. Tek çare doyana, bıkana ya da ölene kadar Duru'ya akmaktı. Duru neredeyse her sabah olduğu gibi uyandırıldı. Başlarda bu ona biraz sıra dışı gelmiş olsa da zamanla alışmıştı Deniz'in kendisini içine girerek uyandırmasına. Tek problem sürtünmeden ileri gelen acıydı. Deniz'in hoşlandığı kadar hoşlanmıyordu böyle uyandırılmaktan ama bunu dile getirecek kadar da rahatsız değildi. Zaten ortalara doğru o da zevk alıyordu. Asla şikayet edemezdi durumdan. Deniz gibi bir sevgilisi olması bile büyük şanstı. Deniz göğüslerini emmeye başladığında Duru gerçek aşkı bulmuş olduğunu düşünerek Ela gözlerini açtı. Hem de ilk seferinde şanslıydı galiba. 4. O sabah erkenden canmanay. Rüzgar Can'ın yüzüne hafifçe okşadığında beyaz, büyük ve birkaç saat önceki sevişmeden eser kalmamış kadar temiz görünen yatağının ortasında tek başına uyuyordu Can. Yanında hissettiği esintiye gözlerini açtı. Belirgin, nadiren insanlaşan, koyu kahverengi gözler. Yeni uyanan bir adamdan çok mikroskopla inceleme yapan bir bilim adamının arayışıyla esintinin kaynağını tespit etti. Kaynak, aralık bırakılan pencereydi. Esinti, metresi yüzlerce dolar olan ipek ama yine de erkeksi perdelerin arasından sızarak Can'ın köşeli, uzun gamzeli, sıradan ama izlenesi yüzüne dokunabilmişti. Bir atletin çevikliğinde tek hamlede yataktan kalktı. Tereddütsüz camı kapattı ve yatak odasının neredeyse ortasında bulunan 1700'lerden kalma antik küvetin yanında pencerenin niye açık olduğunu düşündü bir an. Çıplak, kısa ama atletik vücudunu saran beyaz pijamasıyla görkemli beyaz yatağından kopmuş güzel bir parça gibiydi. İlham verici dekorasyon dergilerine yakışacak bu görüntüyü sadece Can'ın can sıkıcı sabah ereksiyonu ve suratındaki ifade bozabilirdi. Yatağa oturdu. Beyin hücrelerinin organize bir şekilde çalışması için kendisine izin verirken sanki aklına o an gelmiş gibi saati kapatmak üzere sağ elini kaldırdığında alarm sabahın altısını göstererek çalmaya başlamıştı bile. Saniyelerle geç kalmış olmasına rağmen bir hamleyle saati kapattı. Hemen hazırlanmak üzere ayağa fırladı. Küveti geçip küvetten daha antik lavabonun yine antik çeşmesini açıp suratını yıkadı. Böylesine modern dizayn edilmiş yatak odasına tamamen zıt bu küveti Avusturya'daki bir açık artırmadan 2 yıl önce almıştı. Küveti o zaman yaşadığı evine adapte ettirmeye kalktıysa da en sonunda küvete yakışacak büyüklükte bir yatak odası olan ki bu yaklaşık 100 metrekarelik açık bir yatak odası demekti. Bir ev almış ve evi kendi tarzını modern ama bu antik küveti kucaklayacak şekilde dizayn etmişti. Küveti almasındaki aynı nedenle döşemişti Can evini. Fi oranı. Küvetin ayaklarının gövdesine, yüksekliğinin uzunluğuna oranı da fi sayısını veriyordu. İnsana güzel gelen her şey gibi. Can'ın fi takıntısı, güzellik arayışını bilimsel olarak devam ettirmeye karar vermesiyle çıkmıştı. Güzellikten başka hiçbir zaafı yoktu Can Manay'ın. Tek zaafının nedenlerini araştırırken fi oranıyla karşılaşmış, bu oranın evrendeki güzel olarak addedilen her şeyde bulunduğunu görüp önceleri takıntı haline getirmişti. 10 yıl sonra nihayet fi'yi uyguladığı bir yaşam tarzı içindeydi. Etrafında gördüğü her şeyin 1,618 oranıyla şekillenmesine dikkat etmişti. Fi oranına uymayan tek şey ise kendisiydi. Kısa vücudu, vücuduna oranla büyük olan kafası, neyse ki geniş omuzları tarafından kamufle edilebiliyordu. Hiçbir zaman kendisini güzel bulmamıştı, bulamazdı. Bunun için fazla zekiydi. Olanı olduğu gibi görmek için yaratılmıştı sanki. Güzelliğe olan bu takıntısı kendisini analiz etmesine neden olmuş, kendisiyle uğraşması, psikoloji okumasıyla pekişmiş ve ona nihayetinde ülkenin en önemli adamlarından biri olmaya giden tüm kapıları açmıştı. Can kendisini çirkin bulmasına karşın birlikte olmak isteyip de olmadığı hiç kimse olmamıştı, olamazdı. Çirkinliği neredeyse bir avantajdı. Onu insanlaştıran bir avantaj. Onu sadece görüp aurası içinde kaybolmamak imkansızdı. Hele sizinle konuşmasına izin verirseniz artık onundunuz. Komik olan etrafında onu çirkin bulan bir tek kendisi vardı. Lavabonun hemen altındaki çekmeceden çıkardığı sıvıyla gargara yapıp ağzını çalkaladı. Yüzünü yıkadı. Suratını beyaz havluyla kurularken dönüp odanın ortasında duran küvete baktı. Henüz hiç kullanmadığı bu küvet için koca bir ev yaptırdığını düşününce kendi kendine gülümsedi. Havluyu küvete atıp salona doğru ilerledi. Koridordan geçerken duvardaki merkezi müzik sistemine bastı. Petit de Fleur çalmaya başladı. Yıllardır her sabah bu müzikle kahvesini içer ve hazırlanırdı. Petit de Fleur'un çalan bu versiyonu ünlü klarnetçi Gary Murphy tarafından Can için özel hazırlanmıştı. Can'ın sahip olduğu birçok şey gibi bu da başka hiçbir yerde yoktu. Müziğin ritmine uyarak attığı adımlarla koridor boyunca yürüdü. Salona geldiğinde tüm neşesi bir anda yok oldu. Gördüğü şeyden rahatsız olmuştu. Soğukkanlılığını koruyarak tamamen profesyonel bir şekilde ifadesini toparladı. Duvardaki diğer bir monitörden önce müziği kapattı. Müziğin kapandığını duyan Zeynep, ana sayfasında kendisiyle ilgili Zey Milano'yu fethetti. Başlığı bulunan gazeteyi indirdi. Can şaşkınlığı üzerinden atıp karşısındaki sanki birkaç saat önce seviştiği kadın değinmişçesine toplantı salonunu terk eden biri edasıyla hesap sordu. Günaydın diyerek. Zey elindeki gazeteyi katlayıp cinselliğinin ve fiisinin tamamen farkında gerinirken sana günaydın. Biliyorsun ben zaten hiç uyuyamıyorum diye pişkin cevap verdi. Can mutfağa doğru ilerlerken aynı televizyon programında yaptığı gibi umursamazlığını saklayan bir profesyonellikle şeker gibi aldığın zayıflama haplarından kurtulsan uyku sorunun kalmayacak diye mırıldandı. Duyulup duyulmaması umurunda değildi. O an tek istediği evinde yalnız olmaktı. Zey elindeki gazeteyi bırakırken kinaye ile gülümseyerek şişmanlayıp 80 kilo olunca sen mi bakacaksın bana diye kıkırdadı. Can Zey'e cevap vermedi. Kendine kahve doldururken bu kadınla yattığına pişmandı. Gece çekici gelen şeyler güneşle birlikte nasıl da bu kadar adileşebiliyordu. Zey ayağa kalkıp elindeki gazeteyi masanın üstüne koyarken ölümcül olmasa da çok güçlü olan tek silahını, güzel vücudunu göstermekten memnundu. Hatlarını ortaya çıkartan bir profesyonellikte yine gerinirken belki de bakarsın ben haplarla birlikte modelliği bırakırım. Zekasını senden alan ama bana benzeyen çok güzel çocuklarımız olur dedi. Can kahvesi elinde Zey'in masaya bıraktığı gazeteyi aldı. İçeriye doğru yoluna devam ederken ciddi, didaktik ama sertliğini kamufle eden net bir tonda Zey'e ya tam tersi olursa böyle bir riski asla alamayız. Dipnot George Bernard Shaw'dan alıntıdır. Diyerek haddini bildirdi. Can salonun sonundan koridora giriyordu ki dayanamayıp durdu. Kibarlık yapmak için oldukça yaşlıydı artık. Sakin bir şekilde dönüp anlaşmamızı unutma güneş doğmadan diye hatırlattı. Zey alışık olduğu bu istenmezliğin kendinde yarattığı hayal kırıklığını kamufle etmek amacıyla Can'ın özel imzalı futbol formasını güzel vücudundan çıkarırken biliyoruz güneş doğmadan yok olurum bir dahaki sefere. Puf dedi alaycı bir şekilde. Can suratında bayat gülümsemeyle kafasını sallayıp yürürken karar verdi. Zey'i uzun bir süre görmeyecekti ve bu tip ziyaretçileri için başka bir ev bulmanın zamanı çoktan gelmişti. 5. Dudakları daha dolgun olsaydı, burnu daha ince ve biraz kalkık, saçları en az 3 kat daha gür olsaydı, gözünün altındaki torbalar ve morluk hiç olmasaydı, kafa tası yuvarlak olsaydı. İşte o zaman kendisi olabilirdi. Uygun ışıkta, doğru makyaj ve saçla bu efektlerin hepsini verebilecek kadar tecrübelenmişti artık. Ama hayatı boyunca hiçbir zaman sadece suratını yıkayıp sokağa çıkamamıştı. Asla o kadar özgür olmamıştı. Kendisi olabilmek için hep takması gereken maskeleri vardı. Tanrı gözaltı kapatıcısını bulan adamı kutsasın diye düşündü Aylin ya da kadını. Güzel olmak ne kadar da pahalıydı. Akşamüstü Can Manar'la yapacağı röportaja hazırlanmak için bir servet harcamıştı. İlk defa canlı görecekti adamı. Çok beğendiği, daha doğrusu etkilendiği biriydi. Daha önce röportaj yaptığı 4 kişiyle ilişkisi olmuştu. Can'la böyle bir şey olabilme olasılığının düşüncesi bile hayat veriyordu ona. Canı arkasına geçmiş, içine girerken hayal etti. Kendini onun üstünde hayal etmek istedi ama büyüklükleri birbirinden farklı, çirkin göğüsleri onu üstte olmaya gerektiren her türlü pozisyondan alıkoyuyordu. İyi gününde doğru zamanlamayla doğru sohbette oldukça etkileyici bir kadın olabilirdi. Kuaför saçını bitirdiğinde saate baktı. Acaba Özge dosyayı tamamlamış mıydı? Derginin kuaföründen çıkıp kendi ofisine varması 4 dakikasını aldı. Alışmak için sabahtan giydiği yeni ayakkabıları ayağını biraz sıkıyordu ama öğleye kadar onlar da açılırlardı. Ofise girdiğinde onları açması için Özge'ye giydirmeye karar verdi. Kız tuhaftı. Kontrol edilmesi zordu ama gördüğü en iyi asistandı. Kendi pozisyonunu korumak için yakında onu işten çıkarmak zorunda olması ne kötüydü. Ama böyle giderse Özge'nin çalışkanlığı ve ailenin başarısındaki büyük payı dikkat çekmeye başlayacaktı. Çok işine yarasa da buraya onsuz gelmişti ve gideceği yere de onsuz gidebilirdi. Randevusuna pardon, röportajına gitmek için 6 saati vardı. Ve Özge her şeyi zaten hazırlamıştı. O sadece Can'ın karşısına geçip tüm cazibesiyle gözlerinin içine bakıp sorularını soracaktı. Özge'nin masası boştu. Acaba nerede diye düşünürken elinde kağıtlarla Özge belirdi kapıda. Hiç uğraşsız bu kadar güzel olmak zorunda mıydı? Özge çatık kaşları ve alaycı gülümsemesiyle şunu dinle dedi. En kötüsü bu gülümsemesiydi. Aşağılayan, tiksinen, karşısındakini küçülten bir ifade. Elindeki kağıttan ifadesini değiştirmeden okudu. Psikologluktan arta kalan zamanlarınızı marangoz atölyenizde geçirdiğinizi okudum. Çok iyi bir marangozmuşsunuz aynı zamanda. Peki bunlardan hangisi Can Manay? Özge elindeki kağıdı sallarken gerçek olamayacak kadar ciddi bir merakla ''Ya böyle bir soru mu olur Aylin?'' dedi. Ve suratındaki tiksinti alaya dönüşürken ''Ne demek hangisi Can Manay? Kim böyle geyik bir soruya cevap verir ki? Daha da önemlisi kim böyle bir sorunun cevabını duymak ister?'' Geçelim bu soruyu ya da al şuradan bir mektup açacağı sapla sırtıma diye söylendi. Aylin masaya baktı. Bilgisayarının yanında duran makası gördü. Elini alıp kaldırırken gülmeden makas olur mu dedi. Aylin elindeki makası masanın üstüne atıp bilgisayarına dönerken sorunun sorulacağını anlayan Özge teslim olmadı. Kanıtım var diyorum ya. Tüm bilgiler eşleşiyor. Ana baba adı, doğum tarihi, yeri. Bu adam akıl hastanesinde yatmış diyorum. Belki isim benzerliğidir ama bu bile haber olabilir. Düşünebiliyor musun? Can Manay'ın tüm ailesiyle isim benzerliği olan biri. Bu imkansız. Bundan büyük haber mi olur? Soralım gitsin, patlatalım bombayı diye ısrar etti. Aylin dinlemekten sıkılmıştı bu zırvalıkları. Bu kız nerede duracağını hiç bilmiyordu. Bir kanalın eski yayın yönetmeniyle ilgili hazırlıklı röportajda Özge'ye uyup sorduğu acayip sorularla az daha işinden oluyordu. Yayın yönetmeninin homoseksüel olduğu ortaya çıkınca adamın medya patronu arkadaşı dergiyi kapatmakla tehdit etmişti. Büyük olay olmuştu. Aylin suçu o zamanki birinci asistanına atıp onu kurban etmek zorunda kalmış. O dönemde Özge'ye çok kızmış ama bu kadar ince detay bilgiye de ulaşabilmiş olmasından etkilenmişti. Politik ilişkilerden hiç anlamayan bu kız işini çok iyi yapıyordu ama coşturmak tehlikeliydi. Deneyimlemişti. Aylin çok işi varmış edasında. Özge, bırak dosyayı şuraya, benim dediğim haliyle, gerisine karışma, dedi konunun kapanmasını umarak. Özge teslim olmamıştı ama dosyayı masaya bıraktı. Kapıdan çıkmak üzereyken Aylin, ayakkabılarını giymesi gerektiği konusunda ikna edici olduğunu düşündüğü bir konuşma yapmaya başladı. Özge'nin suratında genelde var olan tiksinti ifadesine şimdi inanamama da etkilenmişti. Aylin'in suratındaki abartılı makyaja, saçına ve ayaklarını deforme etme pahasına giymeye alıştığı o komik ayakkabılarına bakınca bu kadının doğmadan önce aldırılması gereken bir canlı olduğunu düşündü. Nerede, neyin, nasıl giyilmesi konusunda kendine söylenen saçmalıklara inanmış, sürekli giydiği yüksek topuklu ayakkabılarının üzerinde vücudu dik tutamadan yürüme zorluğu çeke çeke var olmaya çalışan bir garip mutanttı bu Özge'ye göre. Ama neydi? İnsansı uzuvlara sahip bir şey, zavallı bir şey, çok yüce bir şeyin gölgesi gibi ama yamuk bir şey. Çok büyük bir gücü indirgeyip kontrol altına alabilmek için toplum tarafından özellikle yaratılan bir şey. Sahte kadın. Bu şey mide bulandırıcıydı ve etrafta bunlardan binlerce vardı. Kadında var olması gereken her şey bu mutanta aşağılanarak yüklenmişti. Bu gezegenin gördüğü en üstün yaratık nasıl olmuştu da bacağının arasında delikle anılan ve o deliği doldurmak için şekilden şekile girmeye razı bir şeye dönüşmüştü. İçinde hissettiği acıma Özge'yi öfkelendirdi. Kendi potansiyelini bir kara deliğe döndürmüş ve ifade ettiği tüm anlamları yutup yok eden bir şey haline gelmiş bu imajdan nefret ediyordu. Nefreti bu sahte kadının arasındaki yalnızlığını hatırlattı. Yalnızlığı mide bulantısına dönüştü. Aylin hala konuşmasına devam ederken Özge artık onu dinlemiyor, sadece varoluş şeklini hayretle inceliyordu. Ne kadar nedensizdi. Kendi nedensizliği içinde kaybolan birinden daha kötüsü varoluşun bir nedeni olduğunu bile fark etmemiş olandı. Aylin elindeki ayakkabıları uzattığında Özge konuşma sırasının kendisine geldiğini anladı. Ağzından çıkacak kelimeyi sadece hayırla sınırlandıramayacağını, içindeki öfkenin kelimelere yükleneceğini biliyordu. Konuşmak yerine kısacık güldü ve Aylin daha bu gülüşün olumlu bir cevap olup olmadığına karar veremeden Özge dönüp odadan çıktı. O ayakkabıları asla giymeyecekti. 6. Karşılaşmadan 5,5 saat önce Bilge. Kafasını yastığın altına sokarak uykusunu dış dünyadan korumaya çalışan Bilge her zamanki uğultuyla uyanmak üzereydi. Ama uğultu her zamankinden daha yakın gelen bir şiddetteydi. Yastığının altında saatinin henüz çalmamış olduğunu düşündü. Uyanmak için daha vakit vardı. Uğultuya rağmen tekrar uyumaya karar verdi. Alışıktı uykuda düşünmeye, plan yapmaya, hatta karar vermeye. Yıllardır derin uykuya dalamamıştı. Onun dünyası hiç durmuyordu. Diğer insanlar gibi uyumuyordu. Annesi kendini öldürdüğünden beri. Uykusuzluğunun annesinin kendini öldürmüş olmasıyla ilgisi olmasını çok isterdi. Ama değildi. Sorun uğultuydu. Belirsiz aralıklarla bazen gece bazen sabah başlayan, ara ara kesilse de aslında hiç bitmeyen uğultu. Uğultu uykusunun, uyanışının bir parçası olmuştu. Ama bu sefer çok yakından geliyordu. Uğultu odasındaydı. Bir sorun vardı. Hemen uyanmalıydı. Yastığın altından kafasını çıkardı. Güneş ışığını yasakladığı odasının karanlığında uğultuyu aradı. Doğru. Kapının yanında duran küçük komodinin üzerine tünemiş her zamanki gibi transta 243,112,609 eksi 1 2 üssü doğru kapının yanında duran küçük komodinin üzerine tünemiş her zamanki gibi transta 2 üssü 43,112,609 eksi 1 2 üssü 43,112,609 eksi 1 2 üssü 43,112,609 eksi 1 diye mırıldanıyordu. Ama bu seferki mırıldanışları daha da düzenliydi. Karanlığın içinde doğruyu görmeye çalıştı. Mırıldandığı rakamların düzenine dikkat etti. Dinledi. 200'sü 43.112.609 eksi 1. 200'sü 43.112.609 eksi 1. 200'sü 43.112.609 eksi 1. Hiç bu kadar anlaşılır olmamıştı rakamlar. Doğru, komedinin üzerine tünediği yerde dünyanın en büyük asal sayısını mırıldanıyordu. Aylardır bulmaya çalıştığı sayıyı bulmuştu. Saat 7'de çalmaya başladığında Bilge kalkalı 2 saati geçmişti. İlk ders Canman ayında. Geç kalırsa giremezdi. Okul için hazırlanmalıydı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.